Ayrım 11.
Sonra da eve alıp iş yapıyorum. Kaç para veriyorlar biliyor musunuz? 550 frank. İnsan yaşayabilir mi bu parayla? Şimdi her şey değişecekmiş, öyle söylüyorlar. Paramızı artırmazlarsa grev yapacağız. Şimdi madem ki halk cephesi var, kimse eskisi gibi yaşamamalı. Doğru değil mi söylediğim? Desire bir posunun külünü silkeleyip gür kaşlarını çatarak cevap verdi. Tabii doğru, her şey değişecek. Eskiden sarışınlar esmerlerle dans ederdi. Şimdi Viard esmerler sarışınlarla dans etsin diye emir verecek. Hoşça kal güzel kız. Ben evime dönüyorum. Bölüm 16. Sen uçak fabrikasında grev bir cumartesi günü başladı. Bütün hafta boyunca işçiler fabrika yöneticileriyle uzlaşmaya çalışmışlar fakat sonuç alamamışlardı. Desire ücretleri artırmayı kabul etmiş, yalnız işçilerin öbür isteklerine karşı çıkmıştı. Toplu sözleşme ve ücretli tatil konusundaki işçi isteklerini umursamamıştı. Sert ve kesin bir tavırla tartışmaya girmem bile demişti. Desire bazen grevlerin önüne geçilemeyeceğini biliyordu. Kimi zaman işçilerin kazandığı, kimi zaman da Desire'nin borusunu öttürdüğü birer meydan savaşıydı bu grevler. Yenilen, gelecek defa kazanmak için hemen o günden hazırlanmaya başlıyordu. Grevcilerin istekleri aslında tek bir amaca yöneliyordu. Daha az iş saati çalışıp daha çok para kazanmak. Desire de onların bu isteğini çok olağan buluyordu. Onun elinde para kazanacağı sürekli imkanlar vardı. İşçi ücretlerini yükseltebilmek için ellerindeki tek imkandan, grevden yararlanıyorlardı. İşin geri yanı o anın şartlarına, işçinin direnmesine bağlıydı. Fabrika üst üste ısmarlanmış büyük işleri yetiştirmek zorunda kalırsa, Desire dışarıdaki işsiz kümesini tarayıp kalifiye işçi arıyordu. Bulamazsa grevcilere taviz veriyor, onlarla anlaşıyordu. Yok, fabrika tam randıman gerektirmiyorsa ve dışarıdan kalifiye işçi bulmak mümkünse, o zaman Desire grevcilere sonuna kadar kafa tutuyordu. O zaman nasıl olsa birinci, bilemedin ikinci haftanın sonunda işçiler açlığın etkisiyle boyun eğecekler. Desire de gönlünün dilediği gibi davranacaktı. Yani isterse grevcilere yol verecek, onların yerine yeni işçi tutacaktı. Desire bu sürekli kavgayı hayatın kuralı diye kabul ediyor, grevcilere ne öfkeleniyor ve ne de sempati duyuyor. Halk cephesi seçimleri almış. Bu sonuçta Desire'nin de payı var. O şimdi cephe içindeki radikallere güveniyor. Yeni bakanlardan bir kısmı eskiden beri tanıdığı kimseler. Hele Viard'la görüştükten sonra gönlü huzur içinde. Bu, kundakçıyı değiştirip itfaiyeci yapabilir. Ateşli sözler, konuşmalar Desire'yi hiç mi hiç tedirgin etmiyor. Eğlence fişeklerini felaket işareti saymak olur bu. Zaten grevi ne zamandır bekliyor. İşçiler kendileri için elverişli olan durumu kullanmak isteyecekler elbet. O ücretleri artırıp yatıştırmaya hazır onları. Ama Miko'nun açıkça söylediği öbür istekler işte onlara razı gelmiyor. İşçilerin kendisine sanki devlet oymuş gibi bakmalarına içerliyor. O da öbürleri gibi bir işveren oysa. Viard işçilerin deniz kenarında tatil yapmasını istiyorsa kendi bileceği iş. Göndersin hepsini. Parasını da devlete ödetsin. Tutup toplu sözleşme diye bir bela sarmasınlar başına. Hayır Monsieur Miko diyor. Hayır. Bağımsızlıktan yanayım ben. Fabrikamda çalışmak isterseniz kalırsınız. Yok istemediniz, gidersiniz. Kendi bileceğiniz bir şey. Ben de istersem size atarım ya da alıkoyarım. Bu da benim keyfime kalmış. Cumartesi günü 18 bin işçi fabrikada makinaların başına gitmedi. Dökümhanenin önündeki büyük avluda toplandı. Legro hepsine sordu. Greve karşı olanlar elini kaldırsın. Aralarında öbürlerini grevden vazgeçirmek isteyen korkaklar da var. Evde azar işitmekten, açlıktan, yenik düşmekten korkuyorlardı. Ama şimdi el kaldırsalar korkak ve hüdük damgası yiyecekler. Kahırlı bir sessizlik kapladı avluyu. Tek bir el bile kalkmadı. Çıkış kapısına doğru gidiyorlardı ki Miko'nun gürleyen aydınlık sesi durdurdu hepsini. Kardeşler, bir dakika, bekleyin. Oradaki bir kamyonun üstüne çıkmıştı. Elinde bir ses borusu vardı. Durun diye bağırıyordu. Alnının dört bir yanından aynı söz yükseldi. Durun. Kardeşler, şimdi gidersek yerimize işçinin sarısını bulurlar. Burada, fabrikada kalmalıyız. Bu gece, yarın, gerekirse bir hafta, bir ay. Zafer bizim oluncaya kadar. Önce şaşkın protesto sesleri yükseldi. Miko'nun ne demek istediğini henüz kimse anlamamıştı. Böyle grev mi olur? Ne yiyip ne içeceğiz? Başımız belaya girer, polis kovar bizi buradan. Miko hepsini susturdu yeniden. Komite hepimizi besleyecek. Sendika para verecek bize. Kimse kovamaz bizi buradan. Onların kolu kısa, bize yetişemezler. Nöbetçiler koyacağız. Tahrikçileri aramıza sokmayacağız. Bu fabrikada yöneticilik taslayanlar evlerine gitsin. Ama artık buraya giremeyecekler. Evet, doğrudur kardeşler. Kimse şimdiye kadar böyle grev görmedi, biz göstereceğiz. Gencecik bir tornacı vardı. Miko'nun arkadaşı, Jano. İşte o Jano, müdüriyetin bulunduğu binanın damına tırmanıp kırmızı bayrağı astı oraya. İşte bu bayrak yerini buldu diye bağırdı. Bütün ülkeyi allak bullak eden grev böyle başladı. Halk gün boyunca rıhtıma ve fabrikanın çevresindeki yollara kümelendi. Gaz maskesi takmış, çelik başlıklı 3000 polis grevcilere saldırmaya hazır bekliyordu. Ama hükümet kararsızdı. Polis hıncını grevci işçilerin karılarından, orada burada yakaladığı berduşlardan çıkarıyordu. Gece kadınlar bütün engelleri aşarak fabrikaya ulaştılar. Peynir, sosis, vişne, ekmek ve şarap getirmişlerdi. Bazıları ise futbol topu, satranç tahtası, kitap ve gitarla gelmişti. Jano'nun anası da oğluna kaynamış yumurta ve yastık getirmiş. Jano da öbür işçiler gibi kurdukları engellerin üstündeydi. Anası aşağıdan seslendi. Sen kaçırdın mı? Utanmıyor musun? Gel evinde uyu. Jano mahcup ve şaşkın gülüyordu sadece. Fabrikadaki mühendisler arasında Pierre'den başkası grevcilerden yana çıkmamıştı. Bu yüzden fabrika müdürü Pierre'i çağırmış, ayağınızı denk alın, dönekleri kimse sevmez demişti. Pierre'in tepesi atmıştı adamın sözüne. Benim babam işçiydi Monsieur cevabını verdi. Jano, Pierre'i aralarında görünce keyfinden yerinde duramaz oldu. Pierre madem ki kendilerinden yana çıkmıştı, kazanacaklardı. Jano 19 yaşındaydı. Siperler kazıldığını, müthiş çarpışmaları ve bayrakları hayalliyordu. Pierre de ondan farklı değildi. Pierre de çok hayal kurardı. Gece fabrika çevreyle ilişiği kesilmiş bir kampı andırıyordu. Her yere nöbetçiler konmuştu. Pierre ve Jano büyük kapının önünde devriye dolaşıyorlardı. Pierre kendini savaştaki bir asker gibi görüyordu. Sanki düşman biraz sonra hücuma kalkacaktı. Jano fısıldayarak sordu. Ya hücum ederlerse bize? Tabanca var mı yanında? Var dedi Pierre. Yalnız ateş açmak yasak. Miko'ya sormak gerek. O güne kadar sadece komünistlerin ve fabrika işçilerinin tanıdığı Miko lider olmuştu. Herkesin dilinde Miko'ya sor, Miko böyle istedi, Miko buna karşı gibi sözler dolaşıyordu. Miko yorgun değildi. Yorulmak nedir bilmiyordu. Akşam çorbası için tencereler, kazanlar buldurdu. Bir orkestra kurdu. Şehirdeki grev komitesiyle sürekli işbirliği yapıyor, Humanity gazetesi için olayla ilgili bültenler yazıp gönderiyordu. Bir yandan korkakları rahatlatmaya bakıyor, kazanacağız hem de nasıl diye moral vermeye çalışıyordu onlara. Sık sık fabrikadaki makinaları dolaşıp kontrol ediyordu. Makinalara bir zarar gelmemesi gerekliydi. Gece çalgıcılar enternasyonale başladılar. Binlerce işçi onlara katıldı. Şarkı fabrikanın duvarlarını, dışarıda bekleyen polisleri, Sen Nehri'ni aşarak kenar mahallelere ulaştı. Kadınlar uyumuyor, uzaklardan gelen bu dost şarkıya kulak vererek bekliyorlardı. Sabah ne getirecekti onlara? Açlığı ve sefaleti mi? Kan mı döktürecekti? Mutluluğu mu verecekti yoksa? Grevciler de uyumuyor ve bu yaz gecesinde sayıları sonsuza ulaşan yıldızlara bakarak zaferi hayal ediyorlardı. Bir çatışmadan çekinen hükümet daha o gece polisi grev yerinden uzaklaştırdı. Pazar günü halk fabrikanın kapılarına serbestçe geldi. Fakat fabrika yine de işgal altındaki bir kaleye benziyordu. İşçinin böyle davranışının sebebi Desire miydi? Grevcilerin yerine yeni işçi alınır korkusu muydu? Yoksa açlığın gölgesi mi? Kazanıncaya kadar direnmek gerekiyordu. Pazartesi akşamı gazeteleri gören Miko havalara uçtu. Onlar da grev yapıyor, hepsi grev yapıyor diye haykırıyordu. Heyecandan doğru dürüst konuşamıyordu bile. La Venue gazetesi, sen fabrikasında başlayan basit bir grev bütün Paris'e yayıldı diye yazmıştı. Bütün büyük fabrikalarda grev başlamış ve on binlerce işçi çalıştıkları yerleri işgal etmişlerdi. Her gece reklam ışıklarıyla donanan büyük mağazalar grevdeydi. Satıcı kızlar grev yapıyorlar ve dışarıya çıkmıyorlardı. Lokanta ve kahvelerde garsonlar grevdeydi. En güzeli, bir bakanlığın küçük memurları greve başlamış ve bakanlığın bürolarına yerleşmişlerdi. Çıkmıyorlardı oradan. Bu umulmadık genişlikte yaygın grevi Jolyo, her zamanki lafazanlığıyla şöyle anlatıyordu gazetesinde. Halk kendini zirveye çıkardı. Paris'in bütün işçi mahalleleri boşaldı. Sokakta kadın ve çocuklardan başka kimse yok. Ve Jolyo yazısını şairane bir deyişle bitiriyordu. Savaş yılları geliyor insanın aklına. O zaman da erkekler kadınlardan ve çocuklardan uzakta cephedeydiler. Desire iki günlüğüne çiftliğine kapandı. Grev haberi gelir gelmez bütün randevularını geri aldı. Telefonu fişinden çıkardı. O videosu okumaya koyuldu. Beklemeye başladı. Fabrikanın grevciler tarafından işgali öylesine tutarsız ve kısa ömürlü görünüyordu ki sonuç çabuk alınacaktı. Ya grevcilerin öfkesi geçecek, evlerine dönecekler ya da gerçekten ayaklanacaklardı. Pazartesi günü grevin öbür iş yerlerine de yayıldığını öğrendi. Ertesi sabah Paris'e döndü. Sabah erkenden otomobil fabrikanın önündeydi. Orada gözcü olarak bekleyen genç bir işçi yolunu kesti. Yabancıların fabrikaya girmesi yasaktır. İyi ya, ben Desire'yim. Şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Genç işçi güldü. Sizi tanıyoruz dedi. Fakat Monsieur içeriye girdiniz mi bir daha çıkamazsınız. Ancak Monsieur Desire isteklerimize boyun eğerse çıkabilirsiniz. Kahkahayı koyverdiler ikisi de. Ama aslında Desire dışarıya vurmak istemediği bir öfkenin içindeydi. Ne komedi, ne biçim hürriyet. Evlerine girmelerine engel olunsa grevci beyler ne diyeceklerdi? Kızgınlığını gizlemeyi başardı ve deminki umursamaz gülümseyişiyle. Akıllı adamsınız, yalnız her şeye rağmen beni içeriye bırakmanız gerekecek. Gözcü bu konuda haber verebilmek için bir arkadaşını Miko'nun yanına gönderdi. Ve 5 dakika sonra Desire'ye şu cevabı verdi. Buyurun girin. İstediğiniz zaman serbestçe çıkabileceksiniz. Yalnız atölyelere girmek yasak. Taşkınlık yaratılmaması için böyle karar verildi. Desire dostça sırtına vurdu gözcünün. Hele şükür dedi. İş çevirmeyi öğrendiniz. Desire müdüriyet binasının boş odalarını bir bir dolaştı. Peşinden oflaya pufluya odacı çocuk geliyor, yanından bir an bile ayrılmıyordu. Kimse yok mu diye sordu. Cumartesi günü hepsi gittiler. Monsieur Pierre'den başka kimse kalmadı. O sizi çok sayar ama gönlü işçilerle beraber. Makinaları kontrol ediyor mu? Sizi çok sayar ama o da grev yapıyor. Desire güldü. Yoksa Pierre de fabrikayı işgal mi etmişti? Bana Monsieur Pierre'i çağır dedi çocuğa. Genç adam gelince onu karşısına oturttu, sigara verdi. Rahatsız ettim sizi dedi, özür dilerim. Özel bir şey sormak istiyorum. Fabrikayı ele geçirdiğinize göre niyetiniz sürekli kalmak mı yoksa geçici mi? Vaktimi ona göre kullanmak istiyorum. Kimsenin fabrikayı ele geçirdiği filan yok. İşçileri haklı görüyorum. Tuhaf. Siz buna grev mi diyorsunuz? Yok dostum. Bu şiddet kullanmaktır. Kendi çıkarlarım bozulacak diye paniğe kapıldığımı sanmayın. Fransa için endişeleniyorum. Şiddet, şiddetle karşılık görür de ondan. Başka insanların mutluluğu benim için değerlidir demiştiniz. İşte bu insanlar da daha iyi yaşamak, daha bağımsız ve mutlu olmak istiyorlar. Öyleyse... Ne demiştim size? Ülkenin mutluluğu çok basit, çok önemsiz bir tesadüf yüzünden çökebilir. Zor dengede duruyoruz demiştim. Şimdi de uçuruma sürükleniyoruz diyorum. Her şey size bağlı. İsteklerini kabul etseniz hemen boşaltırlar fabrikayı. Pazarlığa yanaşmalıyım diyorsunuz. Eyvallah demeliyim yani. Ben alışmadım buna. Karakterimde de yoktur. Beklerim daha iyi. Polisi çağırmıyorum. Haklarımı gözetmesi için hükümete baskı da yapmıyorum. Neden? Çünkü oyumu halk cephesine verdim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Her şeyi bozuyorsunuz. Viyart hükümetine reform yapacak fırsatı vermiyorsunuz. Tam tersine yardım ediyorum ona. Halk kütlelerinden kuvvet alabilir şimdi. Viyard'ın bizi destekleyeceğini adım gibi biliyorum. Desire, ihtiyar Viyard'ı, evindeki tabloları, lüks mobilyaları düşünerek gülümsedi. Uzlaşmaya hazır bir tavır takındı. Eminsiniz demek. Bu daha iyi sizin için. Şansınız açık olsun. Ha, az kalsın unutuyordum. Karınız nasıl? Şimdi artık fabrikanızı terk edebilirim galiba. Hoşça kalın. Pierre, grev komitesine Desire ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Sonra Miko'ya döndü. 40 yıl düşünsen böyle davranacağını aklıma getirmezdim dedi. Miko bastı kahkahayı. Desire döner dolaşır, yine Desire'dir sonunda. O gece grev yapan işçileri oyalamak için eğlence düzenlemeye karar verdiler. Miko bir gün önceden Kültür Sarayı'na telefon edip yardım istemişti. Mareşal kendi tiyatrosunun oyuncularına haber saldı. Çoğu dolu olduklarını söyleyip istemediler. Janet hemen kabul etti. Yeni ameliyattan kalkmıştı oysa. Sahne avluya, müdüriyet binalarının önüne kuruldu. Etraf bakımsızlıktan yabanlaşmış yasemin çiçekleriyle doluydu. Ampuller çepçevre kandillerle donatılmıştı. Çalgıcılar hazırlığa başlamışlardı. Çalgılarını akort ediyorlardı. Fabrikanın avlusu bu haliyle bayram günlerindeki kasaba meydanlarını hatırlatıyordu insana. Programda çok şey vardı. İlkin Mareşal, Rimbaud'un Le Dormier de Val şiirini okudu. Sözlerin tılsımı dinleyenleri etkilemişti. Derin bir sessizlik vardı şiir okunurken. Sonra bir şarkıcı kadın Ravel'den marşlar söyledi. Saçtan plakaların ve kırmızı bayrakların arasında gülümseyerek tekrar okudu bazı şarkıları. Amatör bir şarkıcı Maurice Chevalier'in şarkısını Paris daima Paris'tir söyledi. Kalabalık da söylüyordu şarkıyı. Herkes gülüyordu. Hayır, Paris eski Paris değil artık. Ve sonra sıra Janet'e geldi. Janet ne zamandır böyle büyük bir fırsat geçirmemişti eline. Mikrofonun önünde ruhsuz sözleri papağan gibi tekrar ederek geçirdiği uzun, hareketsiz aylardan sonra şimdi ilk defa eski gücüne kavuşmuş hissediyordu kendini. Fenerlerin içinde gözleri pırıl pırıl yanıyordu. Ve sesi insanı ağlatacak kadar etkiliydi. O sahnede bir türlü oynayamadığı Fontechabre isimli oyundan bir monolog okuyordu. Bitirdiği zaman çığlıklarla kesilen bir alkış yağmuru teşekkür etti ona. Pierre sahnenin yanına koşup seslendi kıza. Gelin. Kızın nereye ve neden çağırdığını kendisi de bilmiyordu. Janet'in gözleriydi belki bunu yaptıran. Mutlu bir yorgunluk içinde gülüyordu Janet. Pierre gelmişti yanına. Elini sevgiyle sıkarak. Çok güzel söylediniz. Görüyorsunuz ya, nasıl anlıyorlar sizi. Tiyatro seyircisi değil ki bu. Hepsi yaşayan insanlar. Çok yazık. Lucien göremedi. İşi vardı herhalde. Bilmem. Görmüyorum ki onu. Biz ayrıldık. Beraber değiliz artık. Kısa bir süre Janet'in içini keder kapladı. Kendi yalnızlığı, yeni yerleştiği otel odasındaki kimsesizlik, radyo anonslarının sıkıcı monotonluğu geldi aklına. O sırada bir şarkı yükseldi kalabalıktan. İşçiler, biz genç oyuncularız şarkısını söylüyorlardı. Binlerce kol havaya kalktı. Alabildiğine güzel bir ormanın ağaçları gibi, limandaki gemi direkleri gibi dimdiktiler. Kendi gözyaşlarına ve çevrenin gürültüsüne kapılmıştı Janet. Başka şey düşünmedi artık. O da çocuk yumruğunu kaldırdı havaya. Göğüs geçirdi. Kimseye bakmadan kapıya doğru kayboldu. Binaların hepsi bütün gece ışık içindeydiler. Miko nöbetçileri bir bir dolaşıyordu. Bölüm 17. Aynı gece Janet, sen fabrikasında grevcilerin arasında kendi kişiliğini yeniden kazanırken, Lucien sözde sanatçılar kulübü olan pis bir batakhanede kumar oynuyor ve 14 bin frank kaybediyordu. Sıcağın ve oyun hırsının etkisiyle bunalmış kumarcıların çevresinde dolandırıcılar, tefeciler, fahişeler dolanıyordu. Lucien cebinde kalan son 1000 frank banknotu da kaybedince masada oturamadı. Soluk almakta güçlük çekecek kadar bunalmıştı. Açık pencerenin yanına gitti, arkasından doğru bir ses duyarak irkildi. Yıldızları mı seyrediyorsunuz? Lucien cevap vermedi bu soruya. Pencereden bakınca tam karşısında umumi helal görülüyor ve binanın üzerindeki ışıklı yazılarda şu söz okunuyordu. Gülen inek, peynirin en iyisi. İçini bulandıran bir eter kokusu geliyordu burnuna. Lucien döndü ve Berger'in yılışık suratıyla burun buruna geldi. Kumarda kaybedince tutmuş, herife bir borç senedi imzalamıştı. Senedin karşılığını isteyecekti herhalde. Berger saldırgan bir tavırla, babanıza haber vermem gerekecek anlaşılan dedi. O zaman Lucien anladı ki ne zamandır tasarladığı bir şeyi gerçekleştirmek zorundadır. Kaçmak, uzaklaşmak. Son günlerde bu rahatsızlığı bir ülserlinin midesindeki kanama gibi işlemeye başlamıştı. Onur yüzünden kendini yiyip bitiriyordu. Ölümün varlığını çok yakında duyuyordu. Bütün sesler ona gittikçe boğuklaşarak ulaşıyor, cisimleri çevreleyen ışık siliniyor, ayaklarına yılışık bir eter kokusu yapışıyordu sanki. Bazı geceler Janet sanarak hiç tanımadığı bir kadının peşine takılıyor, kısık gözleri sık sık karanlığın içinde belirip kendisine bakıyormuş sanarak irkiliyor. Tutkulu bir ısrarla durmadan suç bende değil sözünü tekrarlıyordu. Sanki Janet'in hayali yakasına yapışmış da onu azarlamış gibi. Kızın Andre ile oturduğuna inanıyor ve bu yüzden ressamdan iğreniyordu. Gitmek kararı göz açıp kapayıncaya kadar yer etti kafasında ve birdenbire bir yükten kurtulduğunu, rahatladığını anladı. Ölmüş bir aşktan kaçmak, kültür sarayının yalın ve şekilsiz insanlarından, alacaklılardan, tefecilerden kurtulmak onu iyileştiriyordu. Ama sınır dışına gitmek için çok çok para gerekliydi. Lucien şansını deneyecekti, gitmeye karar vermişti bir kere. Şimdi kumardan medet umuyordu. Elinde babasının yumuşaklığına ve zayıflığına sığmaktan başka şey kalmamıştı. Babasını iyice duygulandırabilmek için nasıl davranacağını düşünüyordu. Çok ince hesaplar yaptığı halde babasının karşısında bütün tasarladıklarını, nereden söze gireceğini bile unuttu. Nasıl geldiyse öyle girişti. Bahçıvanın köpeği gibi çöreklenmişsin paranın üstüne. Tessa bir kuşunkini andıran gözleriyle ona dik dik baktı ve umursamadı. Gitmek istiyorum ben. Burada benim yapacağım hiçbir şey yok. Bakarsın Amerika'da bir iş bulurum. Bunun için para gerekli bana. Hiç olmazsa 50 bin frank. Tessa esnedi. Canı sıkılmıştı. Sonra birdenbire hadi dedi. Gel birlikte Maxim'e gidelim. Orada bir kadınlar kalabalığının ortasına düştüler. Dört bir yan güzel yüzleri insanı hareketsiz bırakan vücutları, şık ve pahalı gece elbiseleriyle pahalı kokular sürünmüş kadınlarla doluydu. Tessa onların arasında kocaman gözlerinin beyazı pırıl pırıl yanan, güzel yüzlü, esmer bir genç kız gördü. Kızı göstererek Lucien'in kulağına fısıldadı usulca. Nefis değil mi? Lucien başıyla onayladı babasını. Bu küçücük olay onları birbirine yaklaştırdı. Yeniden arkadaş olmuşlardı. Şampanya böylesi bir yarenlik için havayı hazırlamıştı zaten. Tessa oğlunun isteğini hatırladı.